Ayrım 19. Gerçekten solcu. Varlık Özmeneke. 20 Ekim 1991 seçimlerinden sonra hemen hemen bütün gazetelerde şu haber çıktı. Seçimde kaybeden iktidar partisi hükümetinin bakanları iktidardan gider ayak seçilemeyen kendi partililerinin milletvekilleri adaylarını arpalık denilen kit kuruluşlarına atayarak kitleri tıka basa doldurdular. 20 Ekim 1991 seçimlerinden sonra yine gazetelerde yayınlanan yeni koalisyon hükümetinin izlencesinde kitlerin özel girişimlere satılarak özelleştirileceğini bildirdi. Bir devlet kurumuna sunulacak çok önemli bir projeyi görüşüyorduk. 6 kişilik ekibiyle birlikte projeyi hazırlayıp düzenlemiş olan arkadaşımız hepimizin önüne birer proje dosyası koymuştu. Şöyle bir dıştan görünüşüne göre bile proje dosyası uzun çalışmalar sonucu hazırlanmıştı. İçindeki grafiklerden, istatistiklerden, çizelgelerden uzun çalışma ürünü olduğu belli oluyordu. Kendi ekibiyle böyle yetkin bir projeyi hazırlamış olan arkadaşımız, bu büyük projeyi okuyup incelemeye hiçbirimizin zamanı olamayacağını bildiği için nasıl olsa okuyamayacağımız, yani okumaya zaman bulamayacağımız projeyi bize anlatıyordu. Bu konuşma sırasındaki şakalaşmaları da katarsak, arkadaşımızın projeyi bize anlatması 2 saat 20 dakika sürmüştü. Ama anlamıştık. Arkadaşımızın anlatımına göre proje hepimize olağanüstü gelmişti. Böyle yararlı ve yetkin projeyi sunacağımız devlet kurumu başkanının ve uzmanların hemen kabul edeceklerinden hiçbirimizin kuşkusu yoktu. Bu çok önemli ve yararlı projenin gerçekleşmesi için o devlet kurumundan 12 milyar lira almamız gerekiyordu. Proje gerçekleştikten sonra önceden alacağımız bu 12 milyar liranın ancak 700 milyon lirası çalışmalarımızın karşılığı olarak bizim kazancımız olacaktı. Ne var ki içinizden biri ki genellikle hangi konu açılsa bu konunun bir de bu yanı var diyerek daha önce hiçbirimizin aklına gelmeyen bilgiçlikler taslayarak pişmiş aşa su katanlardandı. İşte o arkadaşımız ancak dedi ve durdu. Projeyi hazırlayan arkadaş kendine güvenle neymiş ancak diye sordu. Öbürü sürdürdü. Ancak bir nokta var. Buna benzer bir olay benim başımdan geçmişti de oradan biliyorum. Başından geçmiş olan olayı anlattı. Bu arkadaşımız 12 yıl önce kısaca KİT denilen kamu iktisadi teşekküllerinden birinde iş gören olarak çalışmaktaymış. Kendisi bir proje üretmiş. Çok beğenilen ürettiği projenin uygulaması işi de kendisine verilmiş. O zamanki parayla kuruluşun 900 milyon lirası harcanarak proje gerçekleştirilmiş. O kuruluşta herkes bu sonuca pek şaşmış. Çünkü böyle bir proje bir özel firmaya yaptırılmış olsa en azından o devlet kuruluşunun 3-5 milyar lira ödemesi gerekirmiş. Arkadaşımız o devlet kuruluşunun görevlisi olduğundan bu projeyi uygulamak için ek para da almamış. Ama devlet kuruluşunun başkanından teşekkür almış. Gel gelelim en iyisi biz bu olayı arkadaşımızın kendi ağzından dinleyelim. Gel gelelim beni işten çıkarttılar. Sözleşmeli işçi kadrosunda çalışan bir iş gören olduğundan işten çıkarırken tazminat da ödemediler. Niçin işten çıkarıldığımı da söylemediler. Sonradan eşten dosttan öğrendiğime göre solcuymuşum da ondanmış işten çıkartmaları. Bunu öğrenince iyice meraka düştüm. Soruyorum, araştırıyorum, kimse de bana bunu söylemiyor. Solculuğumun ne olduğunu, nereden kaynaklandığını kendim de düşünmeye başladım. Yıllar önce fakülte öğrenciliğim sırasında her kim yapmışsa bir ihbar yapılmış benim için. Polisler basıp evi arayıp taradılar. Solculuğun kanıtı olarak ünlü Amerikan yazarı Steinbeck'in bir romanını bulup aldılar. Mahkemeye verildim. Steinbeck solcuysa ben de solculuktan mahkum olacağım. Değilse kurtulacağım. Ben Steinbeck'in solcu olup olmadığını da bilmiyorum ki. Neyse şansım varmış. O sıra Amerika ile Vietnam savaşıyor. Bu Steinbeck de oğlunu gönül olarak Vietnam savaşına gönderince solcu olmadığını bütün dünyaya kanıtladı. Ben de solculuk suçlamasından kurtulmuş oldum. Bu olaydan başka yaşanma hiçbir solculuk lekesi düşmemiştir. Çok şükür solculukla da sağcılıkla da en küçük bir ilişkim yoktur. İşten çıkarılmamın yani solcu diye işten kovulmamın üstünden 5-6 ay geçmişti ki çıkarıldığım kit kuruluşunun genel yönetmeni beni mektupla çağırdı. Yeniden işe alacak umudu içine coşkuyla koşup gittim. Bana şöyle dedi. Sizin gerçekleştirdiğiniz geçenki projeden çok memnunuz. Şimdi elimizde çok daha büyük yeni bir proje var. Yönetim kurulumuz bu yeni projeyi uygulamanız için size öneride bulunmaya karar verdi. Bu öneriyi size bildiriyorum. Bu kez eskiden olduğu gibi kurumun bir görevlisi olarak değil, dışarıdan bir özel firma olarak bu projeyi gerçekleştirmenizi uygun bulduk. Dışarıdan bir özel firma olarak. Param yok ki firmam olsun. Genel yönetmenin dediğine göre bunun hiç önemi yokmuş. Çok kolaymış. Bir özel firma kurmam için bana yardım edeceklermiş. Birkaç gün içinde kurulurmuş özel firma. Sermayeye gelince yine kurumun aracılığıyla bildirecekleri bir bankadan bana kredi açılacakmış. Bankanın en yetkili kişisinin adını verip en kısa zamanda onu görmemi söyledi. İnanılır gibi değil, rüya gibi bir şey bu. Kolları sıvayıp bana önerilen iş için projeyi hazırlamaya başladım. Önce Gerekli belgeleri, gereçleri derledim. Bu arada söz konusu bankanın o en yetkilisine de telefon ettim. Adımı söyler söylemez daha konuyu bile açmama fırsat vermeden benimle öyle saygılı biçimde konuşmaya başladı ki şaşırıp kaldım. Ben açıklamadan konuyu bildiğini, bizim kurumun yönetiminden öğrendiğini söyledi. Böyle önemli bir projeyi üstlendiğim için beni kutluyordu. Bu işin ülkemiz için çok yararlı ve verimli olacağı açıkmış. Banka her türlü isteğimi hemen gerçekleştirmeye hazır ve hizmetimdeymiş. Emrinizdeyiz diyordu. Bankaya ne zaman teşrif edeceğimi öğrenmek istiyordu. İlk görüşmemizi yapmamız için beni beklemekteymiş. Yaşamım boyunca beni hiç kimse bu denli aşırı saygıyla karşılamamıştı. Telefondan sonra çok keyiflendim. Önemime, değerime inanmamın böbürüyle evin içinde odadan odaya, koridordan salona gezip dolaşıp durdum bir süre. Bir iki gün sonra yine telefon edip bankanın genel yönetmeninden buluşmak üzere söz aldım. Bankanın genel merkezine gittiğimde dış kapının mermer merdiveninde tanımadığım biri beni karşıladı. Nereden tanıştığımızı çıkaramadığım için biraz da utanarak kendisini anımsayamadığımı söyledim. Gülümseyerek "Biz sizi tanıyoruz efendim," dedi. Asansörle birinci kata çıkıp asansörün kapısında bekleyen bir hanıma beni bıraktı. Bu hanım güler yüzle elimi sıkıp "Buyurun efendim," dedi. Büyük bir odaya girdik. Odadakiler beni görünce ayağa kalkıp selamladılar. İç içe odalardan geçip bankanın en yetkilisinin odasına girdik. Beni getiren hanım dönüp gitti. O yetkili kişi ben içeri girince benim çalışma odamdan daha büyük olan masasından fırlayıp iki kolunu açarak "Oo, vay!" gibi ünlemler çıkararak beni karşıladı. Bunca gösterişli karşılama karşısında bostan korkulu gibi durmam çok ayıp olurdu. Ben de ister istemez iki kolumu açıp aynı onun gibi "Vay, o" sesleri çıkararak odanın ortasında göbek göbeğe geldik ve sarılıştık. "Çay mı, kahve mi, meyve suyu mu, oralet mi, ne emredersiniz?" Zile bastı. Odaya robot gibi giren adama "Kahve rica ederim," dedim. Sanki 40 yıllık dostmuşuz gibi birden kaynaşıverdik. Hemen sizli bizli konuşmadan senli benli konuşmaya geçiverdik. Ama bu geçişin nasıl olduğunu anlayamadım. Şuradan buradan konuşurken hazırlamakta olduğum projenin mali portresini sordu. Bu proje kaç milyar liraya gerçekleşebilirdi? Birimlerin fiyatlandırmasını ve zamanlama izlencesini daha yapmadığımı söyledim. Büyük bir projeydi. Tamamlanması zaman alacaktı. "Olsun," dedi. "Ne de olsa kafanızda kaba taslak bir sayı vardır. Aşağı yukarı ne tutar?" Kaba taslak konuşamayacağımı söyledim. O zaman elimi geniş tutmamı, ne denli çok kredi istersen verileceğini, bu konuda hiç tasalanmamamı söyledi. Kaç milyar olursa olsun banka bana açık kart açmıştı. Ayrılırken beni dış kapıya dek geçirdi. Karşılaştığımızdan daha da sıcak birbirimize sarılıp öpüştük. 40 yıllık dostmuşuz gibi. Arabam olmadığını görünce bankanın bir arabasını emrime verdi şoförü. "Araba bugün beyefendinin emrindedir," dedi. İşte o bankanın en yetkilisiyle ilişkimiz böyle başlamıştı. Bu ilk karşılaşmamızda bankayı sık sık ziyaretimi rica etmişti. Ama gitmedim. Birkaç gün sonra evime telefon edip akşam yemeğinde birlikte olup olamayacağımızı sordu. Olabilirdik. Özel arabasını evime göndermişti. Lüks bir gazinoda iştenlikli hava içinde yedik içtik. Yemek arasında projenin hangi aşamada olduğunu, proje maliyetinin kesin olmasa bile aşağı yukarı kaç milyar tutabileceğini bir daha sordu. Bu konuda şimdilik bir şey bilemeyeceğimi söyledim. Bu akşam yemeğinden ve bana gösterilen bunca yakınlıktan sonra uğramamak ayıp olur diye bir gün bankaya yine gittim. İlk gidişimden daha alelacele biçimde karşılandım. Ayrılışımla yine bankanın arabasına binerken bankanın bir iş göreni süslü kağıda kordelayla sarılmış büyükçe bir paket getirip arabaya bıraktı. Bankanın armağanıydı. Evime gidince merakla paketi açtım. Bankanın yayımladığı değerli kitaplar çıktı paketten. Artık bankaya alışmıştım. Banka da bana alışmıştı. Ayda bir iki kez uğruyordum. Siz beni bilirsiniz. Ufacık bir yüksünme görsem uğramazdım bile. Ama bankada herkes bana öyle sıcak, öyle saygılı davranıyordu ki. Bankanın hemen bütün çalışanları beni tanıyordu. Arada bir de bankadan evime postayla armağanlar da gönderiliyordu. Not defteri, duvar ya da masa takvimi, ajanda, cep defteri, albüm, dolma kalem, çakmak, vazo falan gibi. Uzun ve yorucu çalışmalar sonunda projeyi yapmıştım. Birimlerin fiyat çizelgesi ve zamanlama takvimi de hazırdı. Projeyi büyük bir dosya içinde bana ısmarlayan KIT kuruluşunun genel yönetmenine götürüp verdim. Artık görevimi yapmış olmanın gönül erinci içinde oradan gelecek yanıtı bekliyordum. Bekle, bekle, bir ay, iki ay, üç ay geçti, yanıt yok. Bu arada kendi yaptığı projenin üstüne düşüyor demesinler diye de ne bankaya ne yönetmenliğe uğruyorum. Bunca zaman hiçbir haber çıkmayınca bankaya şöyle bir uğrayayım dedim. Belki banka yetkilisinden bir şeyler öğrenebilirim diye. Bankanın o görkemli kapısından girdim. Bankaya her gelişimde beni güler yüzle karşılayanlar, koşup elimi sıkanlar, bana saygılarını sunup hatırımı soranlar, beni asansöre bindirenler, banka yetkilisinin odasına dek yanımda gelenler, yine orada hepsi ama hiçbirinin bana aldırdığı yok. Sanki beni hiç tanımıyorlar. Beni görmemiş olabilirler diye mermer döşeli geniş salonda bir volta attım. Bir iki öksürdüm, kimisini selamladım ama boşuna. Sanki bir yabancıya selam verir gibi yaptıktan sonra ya başlarını işlerine eğiyorlar ya da başka yana çeviriyorlar. Bununla bir iş var ama ne? Tek başıma asansöre binip yetkilinin odasının bulunduğu birinci kata çıktım. Orada da görevliler var. Beni görünce kimi gözlerini kaçırıyor, kimi başını çeviriyor. Yine o iç içe odalardan geçiyorum. Tam o yetkilinin oda kapısını tıklatacakken o her zaman cilveler dökerek bana iltifatlar yağdıran güzel hanım sanki beni ilk görüyormuş gibi yine o soprano ama madeni soprano sesiyle "Bir dakika efendim," dedi. "Ne var?" dedim. "Randevunuz var mıydı?" diye sordu. "Hayır," dedim. "Beyefendi meşgul de siz istirahat buyurun. Geldiğinizi haber verelim." Kız girdi içeri, bir türlü çıkmaz. Sonunda çıktı. Daha da madenileşmiş o soprano sesiyle. "Beyefendinin önemli bir toplantısı var şimdi. İsterseniz bekleyin yanındaki odada." "Belli, istersen bekleme daha iyi olur," demek istiyor. Yine de yüzümü kızartıp bir saatten çok bekledikten sonra masasındaki dört telefonla durmadan konuşan o hanıma "Eh ben artık gideyim de başka bir uygun zamanda randevu alıp öyle gelirim," deyip yürüdüm. Asansöre binecekken o yetkiliyle karşılaşmaz mıyım? Demek içeride bile değilmiş. Hapahap karşı karşıya geldiğimizden beni görmezden gelemedi. Çok soğuk selamlaştık. "Bir işiniz mi vardı?" diye sordu. "Yo," dedim. Utancımdan yerin dibine geçtim. Ne saçma bir yanıt verdiğimi anladım. Burası park mı? Gezi yeri mi? İşin yok ne diye gelirsin? Yine de bir şey söylemek gereğini duyarak "Hani şu proje işi biliyorsunuz bir kredi alacaktık da" diye bir şeyler geveledim. "Ha evet o proje işi." O KİT kurumunun yönetim kurulundan olumlu karar çıkarılamadığı için sunduğum projenin uygulanmasından vazgeçilmiş. Bu durumda takdir edersiniz ki maalesef kredi işi de olamayacak. Her şeyi anlamıştım. Neden bu bankada bana herkesin birdenbire yabancılaştığını. Teşekkür edip merdivenlerden indim. Eskiden olduğu gibi araba veren de olmadı. Bir süre yürüdüm. Sokaklarda sersem sepelek. Tıkış tıkış dolu otobüse binip evime geldim. Bana projeyi ısmarlayan KİT kurumuna da bir şey sormadım. Gerek görülseydi nasıl olsa beni ararlardı. Ağır geçim derdine düştüm. Sonunda bir yayın evinde düzeltmenlik işi buldum. Ağır yaşam yükü altında yuvarlanıp gidiyoruz. Günün birinde beni o KİT kuruluşundaki iş görenliğim sırasında yanımda çalışan yardımcılarımdan biriyle karşılaştık. Ayaküstü hal hatır sorup geçecektim. Ama o olağanüstü yakınlık gösterip "Zamanınız varsa bu akşam yemeğini birlikte yiyelim. Beni çok sevindirirsiniz," dedi. "Kış akşamı erken iniyor. Zamanım da var." "Olur," dedim. Arabasını park ettiği yere dek birlikte yürüdük. Arabası o en pahalı olan arabalardan. Bindik arabaya. Başkentimizin lüks otellerinden birine gittik. Çatıya çıktık. Garsonlar, şefler, otel iş görenleri arkadaşımın çevresinde pervane olmuşlar. Belli ki buraya sık sık geliyorum. Oturduğumuz masayı çiçeklerle, mezelerle, içkilerle, pırıl pırıl bardaklarla donatıp mumları yaktılar. Yavaştan yavaştan kafayı çekmeye başladık. Arkadaş benim kendisine yardımlarımı, iyiliklerimi ve iş öğretmemi hiçbir zaman unutmadığını ve bunu herkese de anlattığını söylüyor. Bugünkü durumunu da bana borçluymuş. O KİT kuruluşunda uyguladığım projede bana yardım ederken çok şey öğrenmiş ve bu öğrendikleriyle şimdiki yaşamını kurmuş. "Sizi işten çıkarttıkları zaman çok üzülmüştüm," dedi. "Evet," dedim. "Sonradan solcu diye çıkarttıklarını öğrendim ama ne yapıp da solcu olduğumu bir türlü anlayamadım. Sahi bilmiyor musunuz?" dedi. "Yo," dedim. "Çok merak ettim ama kimseden öğrenemedim." "Demek sizden başka herkes biliyor." "Peki neymiş solculuğum?" diye sordum. Anlattı. "Siz o projeyi 900 milyon lirayı uygulayıp gerçekleştirmiştiniz ya. İşte o yüzden." "Anlamadım." "O işi bir özel firma birkaç milyara yaparken siz 900 milyon liraya işi çıkartmanız çok kuşku uyandırdı. Üstelik proje yapım parası bile almadınız. Böyle bir enayi çok affedersiniz. Olsa olsa ancak solcu olur diye bütün kuruluşta kuşku uyandırdınız. Ama ben sizin solculuğunuza namussuzum ki inanmadım. Solculuğunuzu kanıtlayacak açık bir şey de olmadığından işten çıkartma nedeninizi de açıklayamadılar." Ağzından yalnızca "Ya!" diye bir ses çıktı. Neyse sonunda solculuğumun nedenini öğrenmiştim. Ne de olsa duygulandım. İçimde bir üzünç tortulandı. Sanki beni avutabilirmiş gibi üst üste içmeye başladım. İyi ki işte bu arkadaş gibi solculuğuma inanmayanlar da varmış. "Sen şimdi ne iş yapıyorsun?" diye sordum. "Siz işten çıktıktan bir süre sonra ben de istifa ettim. İş yaşamına atıldım. 5-10 yıldan beri kitleri özelleştiriyorlar ya, ben de sizinle birlikte çalıştığım o kit kuruluşunu satın alacağım. Şimdilerde bu işle uğraşmaktayım." "Ne diyorsun? Tek başına mı satın alacaksın?" "Tek başıma değil, bir şirketimiz var. Şirket adını alacağız. Ama bu şirketin %51 hissesi benim holdingimin olacak." "Holdinginde mi var?" "Şimdi eskisi gibi değil. Holdingler çoğaldı. Herkesin holdingi var," dedi. Demek o herkeslerden biri değildim. Yaşamım boyunca böylesine şaştığım bir olay daha olmamıştır. Şaştığımı anlamış olacak ki nasıl bu duruma yükseldiğini anlatmayı gereksindi. O kitten istifa ettikten sonra gece gündüz demeden çok çalıştım. İlk işim yine o bizim kit kuruluşuyla oldu. Bana bir proje verdiler. Bu projeyi kaça uygulayabileceğimi sordular. Bir araştırma yaptım. Yüksek fiyat söylersem işi elimden kaçırırım diye projenin 29 milyara gerçekleştirebileceğini söyledim. Çok buldular. Çünkü eşi ola eşeğin biri bu projeyi 2 milyar lira uygulayacağını söylemiş. Uygulanacak projeyi anlatınca şaşkınlığım büsbütün arttı. Çünkü benim kit kuruluşunu hazırlayıp da verdiğim projeydi. O eşi ola eşeğin 2 milyar önerisi karşısında elbet bizim 29 milyar istememiz çok görüldü. İster istemez bu hayvan herifin yüzünden fiyat kırmak zorunda kaldık. Son olarak 22 milyara kadar indirdik. Kabul ettiler. İşte ilk özel girişimim bu iş oldu. Peki sermayen var mıydı? Sen de o zaman benim gibi ücretliydin kuruluşta. Sermaye ne gezer? Kuruluşun gösterdiği bankadan parça parça işi yaptıkça kredi alıyorduk. İyi de dedim. O senin eşi ol eşek hayvan dediğin herif senin 22 milyara yapabileceğin işi 2 milyara nasıl yapacakmış? Aslında iş 2 milyara da olur olmasına ama biliyorsunuz bizim o kuruluşta insan dolu. Tavsiye kartını alan doğru bizim kite. Kimi telefonla, kimi mektupla, kimi sözle. Bakanlar gönderir, milletvekilleri gönderir. Parti başkanları, genel müdürler, belediyeler, insan pazarı. Bütün bunların hakkı yok mu? Hep vereceksin. Bir yolunu bulup bunları giderlere yazıyoruz. Giderlere yazınca doğal olarak bizim de kazançtaki yüzdemiz artıyor. Böyle olunca 22 milyar bile az. Benim konuyla yakından ilgilendiğimi görünce neden bu kadar merak ettiniz diye sordu. Çünkü dedim 2 milyara iş yaparım diyen projenin sahibi olan eşyol eşek dediğin o hayvan herif var ya. Evet işte o eşyol eşek benim. Doğrusu ben estağfurullah falan diyeceğini bekliyordum. Hiç de öyle olmadı. Ağzından sanki çakıl taşları fırlıyormuşçasına yok ya dedi. Evet benim. Kısa süre sustuktan sonra o saygılı konuşmasını birdenbire bırakıp ağabey dedi ben o zaman solcu diye seni işten attıklarında solculuğuna inanmamıştım ama şimdi anladım ki sen gerçekten solcuymuşsun. İnandım. Yakında kit kuruluşunu satın alacak holdingin sahibi bir adamla gerçekten solcu bir adamın böyle lüks bir yerde içki içmesinin doğru olamayacağını düşünerek az sonra kendisine teşekkür edip iznini istedim. Bu ayrılışımdan memnun kaldığı yüzünden belli oluyordu. Beni otelin lobi denilen alt katına dek getirme inceliğini gösterdi. Kapıdan uğurlarken yine o saygıdan uzak vıcıklığıyla ''Sana ihtiyacımız var ağabey'' dedi. ''Biliyorsun bu kitler hep zarar ediyor. Biz özel girişim olarak bu bizim kuruluşu satın alırsak ki inşallah alacağız, o zaman kazanca geçmek zorundayız. Bu yüzden sana çok ihtiyacımız var. Satın alınca bizimle çalışır mısın?'' ''Bu memlekette o senin dediğin hayvan herif salt ben değilim ya'' dedim. Daha nice solcular var. Hem onlar benim gibi yaşlı da değildir. Onları kullanırsınız. Evet. Hangi konu açılsa bu konunun bir de bu yanı var diye her zaman pişmiş aşa su katan arkadaşımız başından geçen bu olayı anlattıktan sonra bir devlet kurumuna sunacağımız bu projenin gerçekten çok yetkin, ülkeye yararlı, olağanüstü bir proje olduğunu ancak kabul edilmezse bunun tek nedeni olabileceğini, bunun da projenin uygulama fiyatının çok düşük olduğunu söyledi ve sözlerine şunu ekledi. Bu denli ucuz fiyat önerdiğiniz bu büyük projenin salt ucuz olması yüzünden reddedileceğini sanıyorum. Bir arkadaşımız, öyleyse ne yapalım dedi. O da, ne yaparsak yapalım ama eşşoğlu eşeklere kendimize eşşoğlu eşek dedirtmeyelim dedi. Bunun üzerine birim fiyatının yeniden gözden geçirilmesine, bir hafta sonra yeniden toplanılmasına karar verildi. Bir hafta sonraki toplantıda projemizin uygulama fiyatının 12 milyardan en az 30-40 milyara yükseltileceğini sanıyordu. Uzman iki arkadaşımız fiyatları yeniden incelediklerini, 12 milyar lira tutarın yanlış hesaplamadan ileri geldiğini, bu projenin 12 milyar lira değil, 11 milyar 304 milyon 680 bin liraya gerçekleştirilebileceğini hepimize açıkladılar ve kanıtladılar. Her zaman konunun bir de öbür yanı olduğunu söyleyen arkadaşımız, benden günah gitti dedi. Artık bize ne derlerse derler. Teşvikiye 17 Ocak 1992. Bu öykü Nazik Alet adlı kitabımın 13. basımına eklenmiştir.